Ayrım 39, sayfa 423. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 36, dedikodu. Gerçekliği hakkında açık bir delil olmaksızın bir topluluk içinde dolaşan bir söz veya haber. Oxford İngilizce Sözlüğü, cilt 8, 1933. Ev fazla sessizdi. Jatin kapıya çıkıp çantalarımı taşımama yardım etmedi. Sean bu akşam yemeği için masayı hazırlarken şarkı söylemiyordu. Bir sorun olmamasını umut ederek tedirgin bir şekilde merdivene çıktım. Çapallarımı çıkartmak için eğildiğimde bir elin usulca sarimle bluzum arasındaki açık tenime dokunduğunu hissettim. Bana dün geceyi hatırlatan uzadıkça uzayan bir okşayıştı bu. Simon dedim şaşkınlıkla dönerek. Evet, çok erken gelmişsin. Hem hizmetkarlar nerede? Burduma hiç akşam yemeği kokusu gelmiyor. Herkese izin verdim. Seni en sevdiğim restoranlardan birine götürürüm diye düşündüm. Park sokağında muhteşem Çin yemeği yapıyorlar. Başımı iki yana salladım. Pankaj'ın sözleri beni etkilememesini istesem de etkilemişti. Biraz yorgunum. Ben küveti dolduracağım dedi hızlı adımlarla kendi odasına doğru giderken. Simon, aslında hiç gerek. Yatağı gördüm, örtüyle yastıkların üstü gül yapraklarıyla kaplıydı. Ne var diye sordu Simon candan bir tavırla. Hintli aşıklar için bunu yapmak adet değil mi? Çok utanmıştım. Kim yaptı bunu? Şambu veya jatin herhalde. Manik humma şekerinin kalanıyla bize bir kek pişirmekle yetindi. Ah hayır. Pufun üstüne çökerek ellerimle yüzümü kapadım. Ne oldu? Herkes bilecekti. Artık kütüphane görevlisi bayan Mukherjee değil, Simon Lewis'in metresi olacaktı. Hizmetkarları erkenden göndermek dedikodu çıkması için yeterdi. Ama yatağı süslemeleri çok daha kötü. Ben onların mutlu olduğunu düşünüyorum Kamala. Bunun yeni bir hayatın başlangıcı olmasını umarak ikimiz adına seviniyorlar. Simon önümde çömelerek elimi ellerinin arasına aldı tıpkı benim gibi. Ama bu söylediklerinden sonra senin ne düşündüğünden pek emin değilim. Pankaj bunun bir trajedi olacağını söylemişti ve savunmaya geçerek karşı çıkmama rağmen içimin derinliklerinde rahatsız edici bir his aslında haklı olabileceğini söylüyordu bana. İkimiz de çok toy davrandık. Senin benimle birlikte olduğun öğrenilince neler olacağını hayal edemezsin. Toplumda kabul görmeyeceksin ve meslek hayatın bitecek. Bunlar zaten oldu dedi Simon gülümseyerek. Korkmuş gibi görünüyor muyum? Haydi gel, banyon hazır. Ben seni rahatsız etme, çay yapacağım. Çay mı dedim yerimden sıçrayarak. Çay yapmayı biliyor olamazsın. Ben Cambridge'e gittim. Orada ocağı nasıl yakacağımı öğrendim. Penceresi kuş seslerine açılmış olan loş küvette tek başıma yattım. Kuşlar ara sıra cıvıldaşıyordu ama gelmediler. Sanki hayat güzel, bu adam seni seviyor der gibiydiler. Küvetten çıkınca onun sabahlığına sarındım. Çay yıllar önce gizlice araştırdığım ikinci komodinin üstünde duruyordu. İçinde hiçbir şey olmayan komodinde. Ama şimdi orada geceliğim, saç fırçam ve üst katta yeniden okumaya başladığım Tess of the Ubervilles adlı roman duruyordu. Kitabı senin için aşağı getirdim ama okumanı tavsiye etmem dedi Simon. Ben mutlu sonla biten romanları tercih ederim. Sanırım bu bir uyarı dedim çayımdan bir yudum alarak. Garip bir tadı vardı ama iyiydi. Bu ne çayı? Hakiki Hint çayı değil. İçinde bir damla rom var. Biz İngilizler biri yorgun olduğu zaman bunu yaparız Kamala. Sırf yatağın üstünde gül yaprakları var diye buna zorunlu değiliz. Ama... Ve şimdi kitabımın yanında daha önce fark etmediğim bir şey durduğunu gördüm. Açılmamış kağıt kabı içinde bir prezervatif. Bunu görünce soluğumu tuttum. Bir anda kendimi yine 15 yaşımda bir müşteriyle karşı karşıya gibi hissettim. Simon'ın bakışları komodine çevrildi. Bu bir önlem. Sana açıklayacağım. Geçen gece kullandığımı fark ettiğini sanmıyorum. Hayır dedim dosdoğru yüzüne bakarak. Ben o şeye dokunmak istemiyorum. Onu yakınımda istemiyorum. Simon duraksadı. Bu şeyi ne zaman çocuk yapılacağını planlamak için yanıma gel. Hamile kalmayacağından emindim ve onun da sağlıklı olduğunu biliyordum. Her şeyden çok aramızda olanların geçmişimle herhangi bir ilgisinin olmasını istemiyordum. Simon bana baktı ve yüzü ışıldadı. Nasıl istersen dedi. O gece onunla yüreğimden seviştim, onu çektim, çevirdim. İyi bir kadının bilemeyeceği yerlerini öptüm. Ona sevinçli bir boşalma yaşatmak için elimden geleni yaptım ve sıra bana geldiğinde de aldığım hazzı gizlemedim. Sonradan bedenimizin teri soğurken aşağıdaki bahçeden gelen kuş seslerini dinleyerek yan yana yatarken her şey o kadar sakindi ki. Hava çoktan karardığı için cibinliği indirmek için hareket etmem gerekti ama etmedim. Koridordaki saatin saat başında tekrar vurmasına engel olmak istiyordum. Her zaman bu adamla bu yatakta olmak istiyordum. İçimi çektim ve o bana doğru döndü. Ne var sevgilim? Zamanın geçmesini istemiyorum diye itiraf ettim. Tam bu arada, bu anda kalmak istiyorum. Elini uzatıp saçıma dokundu. Eğer beni kabul edersen sonsuza dek böyle kalabilirim. Ama ben seni kabul ettim. Tam burada dedim elimi kalçasında dolaştırarak. Ben onu demek istemiyorum Kamala. Ben seninle evlenmek istiyorum. Bir anda hem sıcak bastı hem buz kestim. Prezervatif konusunda öyle kolay pes etmesinin nedeni buydu. Karı koca olacağımızı farz etmişti. Dramatik olmana gerek yok dedim. Çünkü evlenme teklifi beni gafil avlamıştı ve ne yapacağımdan emin değildim. Asırlardır İngiliz erkeklerle Hintli kadınlar arasında gizli ilişkiler süre gidiyor. Bunların nadiren iyi sonlandığını bilecek kadar çok kitap okudun kütüphanende. Bu konuda yanılıyorsun dedi Simon kıkırdayarak. Calcutta'nın kurucusu Job Charnock Hintli bir dulla evlendi. 5 çocuk büyüttüler. Lord Osterlawney'nin Hintli bir karısı vardı ve kadın öldükten sonra başka bir Hintliyle evlendi. Seni Calcutta'nın ilk hanımı yapamasam da sen zaten çok önemli birisin. Karım olmaya gayet uygunsun Kamala. Beni bir kabul etsen. Simon benim seçkin bir eğitim almış yüksek sınıfa mensup bir Brahman olduğumu düşünüyordu. Benim de onun gibi aksanım vardı ve bir evi dekore edebiliyor, içki içebiliyor ve kitaplar konusunda tartışabiliyordum. Verdiğin örnekler gerçekçi değil dedim. Bu kadar uzun zamandır senin için çalışıyor ve evinin çatısı altında yaşıyor olmam gerçeği insanlara senin yatakta öğretmenin olduğumu düşündürtecektir. Zırvalık, benim hiçbir öğretmene ihtiyacım yok. Simon yüzümü ellerinin arasına aldı. Sen tanıdığım en inanılmaz kadınsın ama bana gerçeği söylemelisin. Eğer evlilik istemediğim bir şeyse seni köşeye sıkıştırmak istemem. Belki de aslında İngiliz ruhundan iğreniyorsundur. Onun evden uzak kaldığı haftada beni öpmesine izin vermediğim için kendimi azarlayıp durmuştum. Şimdi öpücüklerine ve daha da fazlasına sahiptim. Mutluluğu yakalamanın bu riske değip değmeyeceğine karar vermek bana kalmıştı. Kamala dedi duraksayarak. Cevap ver bana lütfen. Kararlar. Ana yol yerine orman yolundan gitmiştim. Bu hayatımı kurtarmıştı. Pek çok kayığa işaret etmiştim ve nihayet beni alan bir kayık bulmuştum. Yüzünde sahte bir gülümseme olan bir kızla korkunç bir eve gitmiş ve nihayet oradan kaçmıştım. Simon'ın evlenme teklifini kabul etmenin hayatımdaki diğer bütün yollar gibi virajlı bir yol olacağını, bunun daimi ve hatta mutlu olup olmayacağını bilmediğim bir sonuca götüreceğini biliyordum. Ama bunu o kadar istiyordum ki, onu çok istiyordum. Derin bir nefes aldım çünkü beni bu kadar korkutan o sözcüğü söylersem bunu hiçbir zaman geri alamayacağımı biliyordum. Usulca hayır dedim, senin ruhundan iğrenmiyorum. Çünkü ruhların kastı, rengi veya inancı yoktur. Seninle evlenmek istiyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki, o kadar ki... Canım yanıyor diyecektim ama vücudunu vücuduma yapıştırdı ve konuşamadım. Kütüphanede 1800'lerin Hindistan'ında sömürgeciler için planlanmış bir etkinlik hakkında eski bir kitap buldum. Arabaların ve soğutucuların olmadığı bir zamanda yazıldığı için yaşadığımız dönem pek rahat göründü gözüme. Fakat 1944 yılında bir düğün organize etmek basit bir iş değildi. Savaş yüzünden Kalküta'daki kiliselerin çoğunun programı cenaze veya anma merasimleriyle doluydu. Ordu mensuplarının evliliğine öncelik veriliyordu. Simon Aziz Paul Katedrali'nin üyesiydi. Bunun bir gün almak için yeterli olması gerekiyordu ama olmadı. Ben bir mahkemede evlenmeyi önerdim ama Simon karşı çıktı. Ben Aziz Paul'ün üyesiyken bu uygun olmaz. Orada bir boşluk bulmaya çalışacağım. Sen de Hindu tapınakları araştırabilirsin. Tapınaklar kiliseden daha çok. Ama tapınaklar bizim gibiler için söz konusu bile olamazdı. Ve Simon İngiliz topluluğu içinde bir parya haline gelmeye başlıyor gibiydi. Bir gece bahçede içkimizi içerek bunu konuşurken nihayet bu sorunu dile getirdi. Sanki dedikodu kazanı. Bazı şarlatanlar seni hamile bıraktığımı söylüyor. Her halükarda birlikte yaşamamız, yanımızda rahip de olmasına rağmen bir dert oldu. Sanırım bunda Wetherington'ın zemin hazırlaması da rol oynadı. Nasıl bir zemin diye sordum içime bir korku düşerek. Seninle partide karşılaştıktan kısa süre sonra bana bir muhtıra gönderdi. Seni yanımda çalıştırmamın nasıl bir risk olduğu hakkında bir yığın saçmalık. Neden? Nasıl bir saçmalık? Tam sözleri hatırlamıyorum çünkü mektubu yırtıp attım. Senin güzelliğinin başımı döndürdüğü ve güvenliği riske attığım hakkında bir şeyler yazmış. Bir Brahman'ın kızının bir İngiliz için çalışmasına izin verilmeyeceğini söylüyordu. Bana baktı. Ama tabii senin baban öldü. Sen çalışmak zorundasın. Evet dedim. Wetherington daha somut bir şeyler söylemediği için rahatlayarak. Pankaj Brandopada'yla ilişkim gibi. Kilisedeki rahibe Hristiyan dinine geçtiğini gösterir belgeyi, anne babanın belgelerini falan istiyordu. Anlıyorum. Bardağımı masaya koyarak düşündüm. Onun için bunları bulamayacağım. Ama bir fikrim var. Fazla mesele çıkarmadan bizi evlendirebilecek birini biliyorum. Daha önce aklımıza gelmemesine şaşırdım. Rahip McRae mi dedi Simon yavaşça. Onun evlendirmesi harika olurdu. Ama bildiğin gibi ben İskoç Kilisesi'ne mensup değilim. Sadece bir soralım. Nişanlandığımıza öyle sevindi ki. O akşam Simon'la yemekte bu konuyu açtığımız zaman rahip gülerek kabul etti. Hiçbir şey yapmadan bizim ondan bunu istememizi beklediğini ve inançlarımızın ne olduğunu hiç umursamadığını söyledi. Kilisenin takvimine bakma gereği bile duymadan bize 3 hafta sonraya bir tarih verdi. Bu sorunun çözümlendiğine inanamıyorum dedi Simon ertesi sabah ben kravatını bağlarken. Şimdi sıra düğünü planlamaya geldi. Söylesene Kamala, akrabalarının buraya gelmesi için ne kadar zaman gerekli? Başımı salladım. Annemin öldüğünü biliyorsun. Sana daha önce söyledim. Geçen yıl Midnapore'de birilerini görmeye gitmiştin ya. Onlarla tanışmak isterim. Gözleri umutla bana bakıyordu. Keskin hafızasına esef ederek ve aileme olan ilgisini bir seferde bitirecek bir şeyler uydurmaya çalışarak gözlerimi kaçırdım. Anne babamla kardeşlerimi kaybettikten sonra amcam bana bakamadı. Böylece sınavlara giremeden okuldan ayrılmak ve çalışmaya başlamak zorunda kaldım. Kıtlığın en kötü zamanında onları ziyaret ettim, senin de hatırladığın gibi. İyilerdi ama beni içeri davet etmediler. Bir süre üzgün olmamın nedenlerinden biri buydu. Seni eve almadılar mı? Simon'ın sesinde ölümcül bir sakinlik vardı. Vicdansızlık bu. Tabii ki onları davet etmeyeceksin. Ama ya Bay Sen ve ailesi? Onların yanından döndüğün zamanlar hep mutlu görünürsün. Bay Sen'in Supriyar'ın firarındaki rolüm nedeniyle bana duyduğu kızgınlık yüzünden senlerin artık benimle yemek yemeyeceğini düşünerek başımı iki yana salladım. Ben özel bir tören tercih ederim. Ne de olsa senin ailen de katılmayacak. Omuzlarını silkti. İngiltere ile aramızda deniz yolculuğu olmadığı için... Bir Hintli ile evlenmen konusunda ne düşüneceklerini hayal edebiliyorum. Ne yapacaklarını da biliyordu. Ya yasını tutacaklar ya da evlatlıklarını reddedeceklerdi. Belki ikisini de yaparlardı. Ama onlar evlenmiyor ki seninle, ben evleniyorum. Simon sol elimi alıp öptü. O evliliğimizin yaratacağı tepkiler konusunda rahatsız görünmüyordu ama ben rahatsızdım. Hintliler bir İngiliz'le yattığım için bana hain diyecekti. Siyasi inançlarımın bir hiç olduğunu söyleyeceklerdi. Ve sonra birbirlerine şöyle sorabilirlerdi. Kamala Mukherjee de kim? Zaten toplantılara ve protestolara pek katılmadı. Başka bir şey de yapmadı. Eşi, dostu, akrabası kim? Bir kez daha toplumdan dışlanacaktım. Ama bu defa hakkımdaki gerçeği öğrenmemesi için dua ettiğim bir adamla birlikte bir yuvam olacaktı. Bölüm 37. Ah bana toprak ver, geniş topraklar ver, yıldızlı göklerin altında. Dikme etrafıma çitler. Cole Porter, Don't Fence Me In, 1934. Bir aralıkta öğle vakti Aziz Andrew Kilisesi'nin koridorunda gözlerime bir at gözlüğü takmış gibi yürüyordum. Bu sadece peçe diyordum kendi kendime. Dışarıdaki her şeyi bu kadar bulanıklaştıran küçücük bir tül parçası. Peçenin yanı sıra rahibin tanıdığı bir kadının ödünç verdiği tuhaf bir giysi vardı üstümde. Fil dişi uzun bir gelinlik. Gelinliğin üst kısmında o kadar çok süs vardı ki kaygıyla inip kalkan göğsümü görmek mümkün değildi. Yukarıda çalan görünmez orkçu dışında sadece 10 kişi daha vardı. Rahip McRae, Bay Levis'in eski dostu Bay Pal ve karısı Bay Levis'in 4 arkadaşı daha ve Manik, Şombu ve Jatin. Küçük bir seyirci grubu olmasına rağmen yere çöküp kalacağımdan, törende bir hata yapacağımdan veya bir şekilde evlilik hakkındaki korkularımı açığa vuracağımdan korkuyordum. Bu zor zamanlarda, diyordu Ray, dünya için en büyük umut, kültüre, inanca veya soya bakmaksızın birbirlerini sevmekten korkmayan insanların birleşmesidir. Birleşme? Bu söz bir bıçak gibi saplanmıştı. Simon'a Karakpur'u veya Lockwood'u ya da Jodhpur'u anlatamazdım. Kendimi ona yakın hissediyordum ama geçmişimde okunmamış bu kadar çok bölüm varken gerçekten yakın olabilecek miydim? Rahip McRae'in sözleri düşüncelerimi böldü. Çoktan yemin bölümüne geçmişti. Aşk, onur ve ölüm sizi ayırana kadar sadık kalmak sözlerini duydum. Cevap verme sırası kimdeydi? Gri takım elbisesi içinde pek dinç ve ağırbaşlı görünen Simon kaygıyla bana bakıyordu. Benim sıram olduğunu anladım. Bu yemeğini daha evvel tekrar etmiş ve sinemada pek çok İngiliz evliliği görmüştüm, ne diyeceğimi biliyordum. Evet, konuşurken içimden bunun hayatımın son bölümü olacağına yemin ettim. Lewis alacağım son isim olacaktı. Korkularıma rağmen asla kaçmayacaktım ve böylece sona erdi. Bir saatten az bir zamanda kurmaca Kamala Mukherjee'den gerçek bayan Simon Alston Lewis'e dönüşmüştüm. Kendimi çok daha iyi hissediyordum. Kilisenin kabul salonunda çay ile kek ikram eden neşeli, rahat bir gelindim. Sonra üstüme güzel mavi ipek bir sari geçirdim ve ikimiz ödünç bir Morris'le oradan ayrıldık. Şombu, Manik ve Jatin karneye bağlandığı için pirinç yerine avuç dolusu yasemin attılar. Great Eastern Oteli'ndeki resepsiyonu Simon'la birlikte giriş yaparken bana Bayan Lewis dedi ve sonra yatağın sadece güllerle değil, altın ve gümüş yapraklarla da kaplı olduğu geniş bir suite'te tek başımıza kaldık. Simon odaya bir gramofon getirilmesini ayarlamıştı ve soyunurken Lena Horne'un romantik melodilerini dinledik. Kısacık bir an aklıma pankajda düğün gecemize dair kurduğum hayal geldi ama artık bunu düşünemiyordum. Belki de şimdi olur, dedi Simon birlikte yatağa uzanırken. Bu sihir gibi bir şey olmaz mı? Yanıt vermedim. Çünkü içime saplanan bir suçluluk duygusuyla Simon'ın hayalinin hiç gerçekleşmeyeceğini düşündüm. Besbelli ihtiraslı kocam bir çocuk yapmamızı bekliyordu. Çünkü evi yeniden organize etmekten ve iki dil bilen bir ayah tutmaktan bahsetmişti. Ona korkunç bir doğum esnasında doğurganlığımı yitirdiğimi ve asla başka bir çocuk istemeyeceğimi söylememiştim. Kabita'yı terk etmenin verdiği acı hala tüm ağırlığıyla içimdeydi. Simon'ın bir gün öğreneceği tek şey çocuk yapamadığımız olacaktı. Muhtemelen kahrolacaktı ve ben de onu teselli edecektim. Ama bu gece bu düşünceleri bir kenara bıraktım. Usulca boynunu, sonra göğsünü ve kollarını öptüm. Ona yatmasını söyledim ve sonra kontrolü ben aldım. Bu gece bir eş olmayı kutlamak istiyordum. Simon'ın üstüne çıktığımı görünce gözlerinin kocaman açılmasından büyülendiğini ve istediğim gibi sevişmekten çekinmemem gerektiğini anladım. Benim için seks bir daha asla para veya güçle ilişkili olmayacaktı. Sadece zevk ve aşk için olacaktı. 39. Ayrımın sonu. Sayfa 434.